Ayrım 22.
Sen ne yapardın Nathaniel? Diye sordu İsa, iri, büyüleyici gözlerini ona dikerek. Güvey olaydın, ne yapardın? Nathaniel bir şey söylemedi. Ne yapacağını kesinlikle bilmiyor Deniz. Bir ara hepsini kovmayı düşündü. Kapı kesinlikle kapanmıştı. Yasa da böyle buyuruyordu. Ama sonra onları acıyıp içeri almayı geçirdi aklından. Güvey olaydın, ne yapardın Nathaniel? Diye yeniden sordu İsa ve yavaş yavaş ısrarla yalvaran gözleri ayakkabı tamircisinin basit ve bon yüzünü okşadı. Kapıyı açardım, dedi öteki. İhtiyar duymasın diye alçak sesle söylemişti. Meryem'in oğlunun gözlerine karşı gelemiyordu artık. Aferin dostum Nathaniel, dedi İsa sevinerek. Kutsar gibi elini uzattı. Şimdi her ne kadar canlıysan da cennete giriyorsun. Güvey de tam senin dediğin gibi yapmış. Uşaklarına kapıyı açmalarını söylemiş. Bu bir düğün, diye bağırmış. Herkes yesin içsin neşelensin. Budala bakireler için açın kapıyı. Ayaklarını yıkayın, ferahlatın. Çok koştular çünkü. Magdalena'nın uzun kirpikleri arasında yaşlar birikmişti. Bu sözleri söyleyen dudakları öpebileydi. Ah, basit Nathaniel sanki gerçekten cennetteymiş gibi tepeden tırnağa kadar parıl parıl parlıyordu. Ama yaşlı zehir burun, köyün ihtiyarı, asasını kaldırdı. Yasaya karşı geliyorsun Meryem'in oğlu, diye çağırdı. Yasa gönlüme karşı geliyor, diye cevap verdi İsa yavaşça. Güvey göründüğünde hala konuşmaktaydı. Yıkanmış, kokular sürmüştü. Gür kıvırcık saçlı, başında yeşil bir çelenk vardı. Birkaç kadeh keyfini yerine getirmişti. Burnu kamaşıyordu. Bir itişte kapıyı açtı. Konuklar ardından içeri daldılar. İsa da Magdalena'nın elinden tutarak girdi. Aptal bakireler hangisi, akıllılar hangisi, diye Petrus alçak sesle Yuhanna'ya sordu. Sen ne anladın? Tanrımız babamızın olduğunu, diye cevap verdi Zebedin'in oğlu. Haham gelip töreni yaptı. Sonra gelinle güvey evin ortasında durdular. Konuklar da sırayla dizilerek birer birer onları öptüler ve İsrail'i kölelikten kurtaracak bir oğul yapmaları için dileklerde bulundular. Derken udlar çalmaya başladı. Konuklar dans ettiler ve içtiler. İsa ve arkadaşları da onlarla dans edip içti. Saatler geçti. Ay yükselince yolculuklarına devam ettiler. Sonbahardı. Ama günün sıcağı henüz yatışmamıştı. Gecenin ıslak serinliğinde yol almak hoştu. Yüzleri Kudüs'e doğru çevrilmişti, ilerliyorlardı. İçmişlerdi, her şey biçim değiştirmiş gibi görünüyordu. Bedenleri de ruhları gibi taşkın bir haldeydi. Kanatlı ayaklarla yürüyorlardı. Sollarında Erden vardı, sağlarında Tanrı'nın yüzyıllardır verdiği görevi bu yılda bir kez daha yerine getirmiş olmaktan yorgun ve doygun Zabulon Ovası. Ayşe altında uslu uslu verimli uzanıyordu. Bu görev tohumu insan boyuna yükseltmek, asmaları üzümlerle eğmek, zeytin ağaçlarını zeytinlerle doldurmaktı. Yeni doğum yapmış bir loğusa gibi yorgun ve mutlu uzanıyordu şimdi. Ne büyük sevinç kardeşler, deyip duruyordu Petrus. Gece yürüyüşünden aldığı zevk ve arkadaşlığın verdiği tadın sonu yoktu. Gerçek mi bu? Düş mü? Büyülendik mi nedir? İçimden türkü söyleyesim geliyor. Yoksa patlayacağım. Hep birlikte söyleyelim, diye bağırdı İsa. Öne geçti, başını yukarı kaldırdı ve türküye başladı. Sesi zayıftı ama hoştu, tutku doluydu. Sağında solunda ahenkli ve yumuşak Yuhanna ile Andreas'ın sesi de duyulmaya başladı. Bir süre bu üç tiz ses yalnız başlarına çakıdılar. O kadar tatlı sesler çıkıyordu ki insanın yüreği duracak gibi oluyordu. Böyle devam edemezler diyordu insan. Bu kadar bal sarhoş eder, baş döndürür diye düşünüyordunuz. Ama sesler çok derin bir kaynaktan fışkırıyordu. Tam bozulmak üzereyken yeniden düzeliyordu. Bu ne kadar büyük bir zevkti. Ne kudret. Petrus, Yakup ve Yuhanna'nın ağır, muzaffer ve erkeklik dolu bariton sesleri havayı sarstı. Herkes ayrı bir tatlılıkla ve güçle hep bir ağızdan neşeli kutsal yolculuk mezmurunu göklere yükselttiler. Yoktur daha iyi, daha tatlı şey kardeşlerle yürümekten. Akan kutsal yağ gibidir Harun'un sakalından. Hermon'un çiğidir sanki Siyon dağlarından inen. Orada Tanrı kutsar, sonsuz ömür sağlar kişiye. Saatler geçiyordu, yıldızlar sönüyordu, güneş yükselmeye başlamıştı. Arkalarında Galile'nin kızıl toprağını bırakıp Samarya'nın kara toprağına ayak bastılar. Yahuda durdu. Yolumuzu değiştirelim, dedi. Burası zındık, lanetli bir ülkedir. Erden Köprüsü'nden geçelim ve öteki kıyı boyunca ilerleyelim. Yasaya karşı gelenlere el değmek günahtır. Tanrıları mikropludur, suları, ekmekleri de mikropludur. Ha bir lokma Samarya ekmeği, ha bir lokma domuz. Aynı şeydir derdi anam. Başka yoldan gidelim. Ama İsa sakince Yahuda'nın elini tuttu. Yahuda kardeşim dedi ona. Temiz insan kirli insana değerse kirli olan arınır. Onlar için geldik biz, günahkarlar için. Doğru yoldan gidenler bizi ne yapsınlar? Burada Samarya'da söyleyeceğimiz güzel bir söz bir ruhu kurtarabilir. Güzel bir söz Yahuda, güzel bir iş. Yanından geçen bir Samaryalıya bir gülümse. Anlıyor musun? Yahuda kaçamak bakışlarla bakındı. Ötekilerin işitmeyeceğinden emin olmak istiyordu. Bu yoldan gidemeyiz dedi yavaş bir sesle. Hayır gidemeyiz ama dervişe varıncaya kadar sabırlı olacağım. O yargılar seni. Ona varıncaya kadar ne yaparsan yap, senin peşini bırakmayacağım. Eğri asasını omzuna atıp yalnız başını önde ilerlemeye başladı. Ötekiler konuşarak yürüyorlardı. İsa onlara sevgiden, babadan, Tanrı ülkesinden söz açıyordu. Hangi ruhların budala bakireler, hangilerinin akıllı olduğunu, lambaların ve yağın ne ifade ettiğini, güvenin kim olduğunu ve akıllılar gibi budala bakirelerin sadece içeri girmekle kalmayıp, niçin uşaklara yorgun ayaklarını yıkatan biricik kimseler olduğunu anlattı. Dört yoldaş bu sözleri dinlerken zihinleri genişliyor, kendilerine söylenen her şeyi alıyor ve yürekleri pekleşiyordu. Günah şimdi onlara sönmüş lambanın yanında duran ve Rabbin kapısı önünde ağlayıp yakaran budala bir bakire gibi geliyordu. Yürüdüler, yürüdüler. Üzerlerindeki gök bulutlarla kaplandı. Toprağın yüzü karardı. Hava yağmur kokuyordu. Atalarının kutsal dağı Cerizim'in eteğinde bir köye vardılar. Köyün girişinde çevresi hurma ağaçları ve kamışlarla çevrili eski çağlardan kalma Yakup'un kuyusu vardı. Ataları koyunlarıyla birlikte su içmek için buraya gelmişti. Kuyunun kenarı kuşaklar boyunca ipin sürtünmesiyle aşınmıştı. İsa yorulmuştu. Taşlar ayaklarını zedelemişti. Kanıyordu. Burada kalacağım ben, dedi. Siz köye gidip kapıları çalın. Sadaka olarak bir somun ekmek verecek iyi bir ruh bulursunuz. Kadının biri de gelip bizim için kuyudan su çekeverir. Tanrı'ya olan inancınızı yitirmeyin arkadaşlar. Beşi de yola düzüldü. Ama yolda Yahuda fikrini değiştirdi. Ben mikroplu bir köye gitmem dedi. Mikroplu ekmekten de yemem. Şu incir ağacı altında oturup sizi bekleyeceğim. Bu arada İsa kamışların gölgesine uzanmıştı. Susamıştı ama kuyu derindi. Nasıl içebilirdi? Başını yere yaslayıp düşüncelere daldı. Güç bir yoldu seçtiği yol. Vücudu zayıftı, yoruluyordu. Dizlerinin bağı çözülüyordu. Ruhunu desteklemeye güç bulamıyordu. Birden Tanrı serin bir meltem estirdi üzerinden. Hemen kalktı. Yeniden güç bulmuştu. Yoluna devam etti. Daha ne kadar sürecekti bu? Ölüme dek mi? Ölümden sonraya kadar mı? Tanrı insan ve ölüm üstünü düşünürken sazlar kıpırdadı ve bilezikli, küpeli bir kadın başı üstünde bir testi kuyuya yaklaştı. Testiyi indirip kuyunun kenarına bıraktı. İsa sazlar arasından ipi kovaya bağlayıp kuyuya indirdiğini ve su çekip testisini doldurduğunu gördü. Sazlar arasından çıkarak hanım dedi bana biraz su ver. Kadın bu ani görüntü karşısında ürkmüştü. Korkma dedi. Namuslu bir insanım ben. Susadım, su ver bana. Nasıl oluyor da diye cevap verdi kadın. Sen ki bir Galilelisin, giyinişinden belli Galileli olduğun, benden bir Samaryalı'dan su isteyebiliyorsun. Sana hanım biraz su ver diyenin kim olduğunu bileydin, ayaklarına kapanır da içmek için ölümsüz su dilerdin. Kadın şaşırmıştı. Ne ipin var ne kovan. Kuyu da derin. Bana içirmek için nasıl su çekersin? Bu kuyunun suyundan içen yeniden susayacaktır diye cevap verdi İsa. Ama benim vereceğim sudan içenin sonsuzca yatışacaktır susuzluğu. Bey dedi kadın bu kez. Ne olur bana o dediğin sudan ver de sonsuzca susamayayım. Her gün gelip bu kuyudan su çekmeyeyim. Git kocanı çağır dedi İsa ona. Kocam yok efendim. Kocam yok demekte haklısın. Çünkü bugüne dek 500 kocan oldu. Şimdiki de kocan değil. ''Siz bir peygamber misiniz?'' diye sordu kadın hayran hayran. ''Her şeyi bilir misiniz siz?'' İsa gülümsedi. ''Benden sormak istediğin bir şey varsa açıkça söyle.'' ''Evet efendim, bir tek şey var cevabını vermenizi istediğim. Şimdiye dek babalarımız bu kutsal Cerizim dağında Tanrı'ya tapındılar. Şimdi siz peygamberler sadece Kudüs'teki Tanrı'ya tapmamızı istiyorsunuz. Hangisi doğrudur? Tanrı nerededir? Aydınlatır mısınız beni?'' İsa başını eğip sustu. Tanrı'yı acı çekerek arayan bu günahkar kadın yüreğini bayağı tedirgin etmişti. Kadını yatıştıracak doğru sözleri bulmak için çabalamaya başladı. Birden başını kaldırdı. Yüzü pırıl pırıldı. Hanım, Sana söyleyeceğimi yüreğinin derinlerinde sakla. Gün gelecek ki geldi bile, insanlar ne bu dağdaki ne de Kudüs'teki Tanrı'ya tapacaklar. Tanrı ruhtur. Ruh ise ancak ruhun içinde tapılmak gerekir. Kadın şaşkına dönmüştü. Eğilerek kaygı içinde İsa'ya baktı. Yoksa siz? Diye sordu alçak, titrek bir sesle. Beklediğimiz o kimse olmayasınız. Kimi bekliyorsunuz? Biliyorsunuz. Ne diye adını söyleyeyim? Biliyorsunuz ya, dudaklarım günahkar benim. İsa başının önüneydi. Yüreğini dinler gibiydi. Sanki bir cevap bekliyordu ondan. Kadın üstüne doğru eğilmiş, ateşler içinde bekliyordu. İkisi de tedirgin bir durumda susmuş dururken mutlu sesler işitildi. Havariler de ellerindeki ekmek somununu sallayarak göründüler. Efendilerini tanımadıkları bir kadınla görünce durdular. İsa onları gördüğüne sevinmişti çünkü bu kadının o müthiş sorusuna cevap vermekten kurtulmuştu. Yaklaşsınlar diye arkadaşlarına el etti. Gelin diye seslendi. Bu kadıncağızı Tanrı gönderdi bize. İçmemiz için bize su çekecek. Arkadaşlar yaklaştı. Bir Yahuda geride kaldı. Samarya suyuna bulaşmamak için bir kenarda durdu. Kadın testisini eğdi, susayanlar içtiler. Testiyi yeniden doldurdu. Ustaca başının üstüne yerleştirdi. Düşünceler içinde köye doğru sessizce ilerlemeye başladı. Efendimiz, kimdi o kadın? Diye sordu Petrus. Sanki yıllardır tanıyormuşsunuz gibi konuşuyordunuz. Bacılarımdan biri, diye cevap verdi İsa. Ondan su istedim, susamıştım da ama yatışan onun susuzluğu oldu. Petrus kalın kafasını kaşıdı. Anlamıyorum, dedi. Aldırma, dedi İsa, arkadaşının koca kafasını okşayarak. Sabırsız olma. Zamanı gelince anlarsın, yavaş yavaş. Şimdilik hepimiz açız, yiyelim bakalım. Hurma ağaçları altında uzandılar. Andreas şehri nasıl girip de sadaka istemeye başladıklarını anlattı. Evlerin kapılarını çaldık, yuhalandık, kovulduk. Sonunda köyün ta öteki ucunda yaşlı ufak tefek bir kadın kapısını araladı ve sokağı bir ucundan bir ucuna kadar dikkatle gözden geçirdi. Görünürde kimsecikler yoktu. Gizlice bize ekmek somunu verdi. Arkasından da kapıyı kapadı. Ekmeği ele geçirdiğimiz gibi öldürülmeyelim diye tabanları yağladık. Adını bile bilmiyoruz kadının, ayıp oldu, dedi Petrus. Tanrı'ya onu unutmaması için yalvardık. İsa güldü. O yönden kaygın olmasın Petrus, dedi. Tanrı bilir onun adını. İsa ekmeği aldı, kutsadı. Ekmeği veren kadını yarattığı için Tanrı'ya şükretti ve 6 parçaya ayırdı. Ama Yahuda kendi payını değneğiyle itip yüzünü çevirdi. Samarya ekmeği yemem ben, dedi. Domuz yemem. İsa tartışmadı onunla. Yahuda'nın yüreğinin sert olduğunu biliyordu. Yumuşatmak için zamana ihtiyaç vardı. Hem zamana, hem ustalığa, hem de büyük sevgi. Biz yiyelim, dedi ötekilere. Samarya ekmeği Galililer tarafından yenirse Galile ekmeği olur. Domuz da insanlar tarafından yenirse insan eti olur. Tanrı adına başlayın. 4 arkadaş gülerek afiyetle yediler. Samarya ekmeğinin tadı pek hoştu. Öteki ekmeklere benzemiyordu. Canlanmışlardı. Yedikten sonra ellerini kavuşturdular, dua ettiler. Yorulmuşlardı. Uykuya yattılar. Sadece Yahuda uyumuyor, dövermiş gibi değneğiyle yere vurup duruyordu. Açlık utançtan daha iyidir diye düşünüyor, kendini avutuyordu. Yağmur taneleri sazlara düşmeye başlamıştı. Uyuyanlar ayağa sıçradılar. İlk yağmur, dedi Yakup. Toprak susuzluğunu giderecek. Barınacak bir yer ararken kuzeyden bir rüzgar çıkıp bulutları dağıttı. Gök açıldı, onlar da yürümelerine devam ettiler. İncir ağaçları üstünde kalmış olan incirler ıslak havada parıldıyorlardı. Nar ağaçları meyve yüklüydü. Arkadaşlar uzanıp nar kopardılar, yediler. Çiftçiler başlarını topraktan kaldırıyorlar, acayip acayip Galililere bakıyorlardı. Samarya'da işleri neydi bunların? Niçin Samaryalılara katılıyorlar, ekmeklerini yiyip ağaçlarından meyve koparıyorlardı? Defolmaları gerekti. Hemen defolup gitmeliydiler. İhtiyarın biri dayanamadı. Bağından çıkıp karşılarına dikildi. "Hey, Galililer!" diye seslendi. "Çiğnemekte olduğunuz kutsal toprak üstüne küfür yağdırıyorsunuz. Bizim toprağımızda işiniz nedir sizin? Defolun, görünmeyin gözümüze." Kudüs'e tapınmaya gidiyoruz diye cevap verdi Petrus. İhtiyarın önünde durup göğsünü kabartarak. Burada Tanrı'nın bulunduğu Cerizim Dağı'nda tapınsanıza zındıklar diye gürledi ihtiyar. Kutsal yazıları okumadınız mı hiç? Burada Gerizim'in eteğinde meşe ağaçlarının altında görünmüştü Tanrı, Hazreti İbrahim'i. Dağları, ovaları bir uçtan bir uca Hebron dağından İdumeya'ya ve Midi ülkesine dek göstermiş ve demişti. İşte vaat edilen ülke, süt ve bal akan ülke. Size söz vermiştim bu ülkeyi size vereceğim diye. İşte sizindir. Başlarını sallayarak anlaşmayı onaylamışlardı. İşitiyor musunuz Galileliler? Kitab-ı Mukaddes böyle der. Bu yüzden tapılmak isteyen burada, bu kutsal toprakta tapınır. Peygamberleri öldüren Kudüs'te değil. Her toprak kutsaldır ihtiyar, dedi İsa sakin bir sesle. Tanrı her yerdedir ihtiyar ve bizler hepimiz kardeşiz. Adam şaşkın döndü. Samaryalılarla Galileliler de mi kardeş? Samaryalılar ile Galileliler de ihtiyar, Erdenliler de. Herkes kardeş. Sakalını sıvazlayarak derin düşüncelere daldı ihtiyar. İsa'yı tepeden tırnağa kadar süzdü. Tanrı ile şeytan da mı? Diye sordu sonunda. Görünmeyen güçler duymasın diye sesini alçaltmıştı. İsa dehşete düşmüştü. Günün birinde iblisi bağışlayıp onu ülkesine yeniden kabul edecek kadar Tanrı'nın rahmetinin büyük olup olmadığını hiç sormamıştı kendi kendine. Bilmiyorum ihtiyar, diye cevap verdi. Bilmiyorum. Ben bir insanım. Benim kaygım sadece insanlar için. Bizim ötemizde olan şey Tanrı'nın işidir. İhtiyar susuyordu. Hala sakalını sıvazlamakta devam ediyor. Derin düşüncelerinden ayrılmıyordu. Tuhaf yabancıların ilerleyişine ve ağaçlar altında ikişer ikişer gözden kayboluşlarına baktı. Gece inmiş, soğuk bir rüzgar çıkmıştı. Bir mağara bulup üşümemek için tortop oldular. Her birine bir lokum ekmek kalmıştı, yediler. Kıza sakal dışarı çıkıp çalı çırpı topladı ve ateş yaktı. Arkadaşlara canlılık verdi bu. Fır dolayı dizilip sessizce alevlere bakmaya başladılar. Rüzgarın ıslık çalışını, çakalların uluyuşunu, Gerizim dağından aşağı yuvarlanan boğuk gök gürültülerini duyuyorlardı. Mağaranın ağzından insana avuntu veren koca bir yıldız görünüyordu gökte. Ama çok geçmeden bulutlar gelip onu da örttü. Arkadaşlar gözlerini kapadılar ve başlarını birbirlerinin omuzlarına koydular. Yuhanna gizlice kendi üstündeki yün hırkayı İsa'nın üstüne örttü. Yarasalar gibi birbirlerine sokularak uyudular. Ertesi gün Erden'e girdiler. Ağaçların yavaş yavaş değişmeye başladığını gördüler. Yol sarı yapraklı kavaklarla, akasyalarla ve koca sedir ağaçlarıyla çizilmişti. Bölge taşlık ve kuraktı. Toprak sertti. Alçak, karanlık kapı aralıklarından görünen köylüler bile taştandı sanki. Ara sıra mavi bir yabani çiçek ya da alçak gönüllü nazik bir çiçek kayaların arasından görünüyordu. Bazen de dilsiz ıssızlık da uçurumların derinliklerinde bir keklik gaklıyordu. İçecek bir yudum su bulmuştur diye düşündü İsa gaklamayı duyunca. Kuşun sıcak göğsünü avuç içinde duyarak sevindi. Kudüs'e yaklaştıkça toprak gittikçe vahşileşiyordu. Tanrı da değişiyordu. Buradaki toprak gülmüyordu. Galile'deki gibi, köyler ve halk gibi Tanrı da taştan yapılmıştı. Samarya'da bir an için bile olsa yağmaya başlayan, toprağı ferahlatan gökler burada kızgın demirdendi. Havariler kanter içinde bu derin fırında soluk soluğa ilerliyorlardı. Akşam olunca kayalara oyulmuş, kayalıkları pırıl pırıl yanan bir sürü mezar gördüler. Binlerce ataları toprağın içinde dağıldıktan sonra yeniden taşlaşmışlardı. Boş mezarlar içine sığındılar. Erkenden yatıp uyudular. Ertesi gün kutsal ülkeye zinde olarak girmek istiyorlardı. Tek uyumayan İsa oldu. Mezarlar arasında gezindi. Dikkatle geceyi dinledi. Yüreği tedirgindi. İçinde karanlık sesler duyuyordu. Sanki binlerce acı çeken insan bağırıyormuş gibi büyük bir inilti vardı. Gece yarısına doğru rüzgar dindi ve gece sustu. Ve bu sessizlik içinde yürek parçalayıcı bir çığlık havayı yırttı. İlkin aç bir çakal olabileceği geldi aklına. Derken dehşet içinde bu çığlığın kendi yüreğinden çıktığının farkına vardı. Ya Rabbim, diye mırıldandı. Kim o çığlık atan içimde? Kim ağlıyor? Yorgun argın o da bir mezarın içine girdi, ellerini kavuşturup kendini Tanrı'nın rahmetine bıraktı. Tan ağrırken bir düş gördü.